Ayrım 11.
Aşağılarda dere yatağının iki yanına dağılmış seyrek yerleşimde evlerden yükselen gri dumanları görünce derin bir soluk aldı. Büzülmüş omuzlarını geriye çekip gerinerek, "İşte geldik Makbule Hanım," dedi. Sesinin bir nara olup beyaza kesmiş bayırda yankılanışına şaştı. "Bu kadar da olmaz, çoluk çocuğun diline düşeceğiz," diye söylendi. İçinde biriken çocuksu sevincin bedeninin tümüne egemen olduğunu ayrımsayınca omuzundaki tüfeği atın tergisindeki halı heybenin gözüne soktu. Yuvarlanma endişesiyle yan yan basarak yokuş aşağı inmeye başladı. Demin aşağısındaki evin damında kara serpiştirdikleri darılardan bir dizi yapan üç çocuk yan yatırdıkları kalburun üst yanına bir ip bağlayıp bacanın arkasına saklandılar. Bir süre sonra sekerek gelen bir sığırcık kalbura yanaşıyordu ki çocuklardan biri ansızın çığlık attı. "Gelen var, yukarıdan gelen var." Çocuğun bağırışını ilk duyan değirmenin kapısı önünde elindeki nacakla odun kesen değirmenci Hasan oldu. Evi çam dallarından yapılmış beş basamaklı merdivene tırmanıp dama çıktı. Elini gözüne siper ederek yukarılara baktı ve heyecanla inip evin kapısından içeri bağırdı. "Kızlar davranın, yukarılardan üç atlı geliyor." Makbule iki eline gerdiği yün çileği yere attı ve duvara asılı filintayı kaptığı gibi dışarı fırladı. Değirmenci Hasan da kapı arkasında asılı çiftesini aldı. Fişekliği omzuna asıp çıktı ve aceleyle Makbule'nin siper alarak yaslandığı çınara doğru seke seke yürüdü. Damın kırık kapısından dışarı çıkan karbeyaz başını kaldırıp havayı kokladıktan sonra havlayarak çınarın altına koştu. Makbule eğildi, dizine sürtünen köpeğin boynunu kaşıyarak sakinleştirmeye çalıştı. "Sus kız, ses etme." Çocuklar kayanın arkasına sinmiş Makbule'yi izliyorlardı. Ortadaki sarı kafalı gök gözlü olanı burnunu gürültüyle çekti ve "Makbule abla, dolma tüfeğimizi getireyim mi?" diye fısıldadı. Makbule kaşlarını çattı. "Dedenlere söyle yolun üst yanını tutsunlar," dedi. Çocuklar birbirlerini iterek dere boyunca aşağı koşmaya başladılar. Değirmenci Hasan şaşkınlık içindeydi. "Kızım baksana, üç adam yok, üç at ve bir adam var." Makbule gözlerini kısıp yamaçtan inen yolun ağaç köprüye kavuştuğu yerde beliren adamı seçmeye çalışırken Hatice Hanım'ın alaycı sesi duyuldu. "Kız kör müsün? Halil bu, Halil diyorum sana." Makbule tüfeği indirirken bağırmak istedi, sesi çıkmadı. Ayaklarından başına doğru bir titreme yayıldı. Koşmak, Halil Efe'ye sarılmak istediyse de ayakları ağır taşlar altına sıkışmıştı sanki. Yerinden kıpırdamıyordu, gözleri yaşardı, ne yapacağını bilemiyordu. Yüzünü ateş basmıştı. Birden utanmayla karışık bir ürküntüyle boğulur gibi oldu. Geri dönüp eve koştu, pencerenin yanındaki sedire diz çöktü. Başını hasır yastığa dayadı, gözyaşlarını bıraktı. Köyün kadınları, yaşlı erkekleri değirmenin yanına gelmişler. Birbirleriyle konuşmadan yedeğindeki üç atla gelen, soğuktan yüzü kararmış, ince uzun adamı izliyorlardı. Hep birlikte eve girdiler. Yaşlı adamlar odanın içine, kadınlar ve çocuklar kapının önüne yığıldılar. Söylenecek sözlerin birini bile kaçırmak istemiyorlardı. Sedirin baş köşesinde oturan ince uzun adam onları dünyaya bağlayan tek varlıktı. İki aydır köyden dışarı çıkıp gelen olmamıştı. Düşman neredeydi? Türkler neredeydi? Akıncılara ne olmuştu? Cepheye giden oğullardan, yavuklulardan, eşlerden, babalardan bir haber var mıydı? Genç kızlar yazmalarını ağızlarına doğru çekiştirerek aralarında fısıldaşıyorlardı. "Kız bu Halil Efe'ymiş, Makbule'nin kocası." "Boyu da ne uzun. Sus kız, duyacaklar." Gelinlerden biri ağlamaya başlayan bebeği susturamayınca üzgün üzgün dışarı çıktı. Ortalık yeniden sessizleşti. Halil Efe minderde bağdaş kurmuştu. Altına aldığı ayaklarını değiştirirken olabildiğince kısa cümlelerle cephedeki durumu açıklamaya başladı. Ürkekçe sorulan soruları yanıtsız bırakmamaya özen gösteriyordu. Solukların buğusu seyrelmiş bir bulut gibi asılı kalmıştı odada. Makbule Hatice ablasının yanına sokulmuş, onun omzunun üstünden belli etmemeye çalışarak Efe'yi süzüyor, yüreğinin atışları duyulacak, bedenini saran yangından yüzü kızarıp da görülecek diye korkuya ve utanca kapılıyordu. Ayşe de Makbule'nin yanına sokulmuş, içinden köylülerin bir an evvel gitmesi için dua ediyor, önlüğünün ucunu avucunda sıkıp duruyordu. Hatice Hanım başını çevirip Makbule'ye fısıldadı. "Dur telaş etme, yalnız kalınca sorarız bizimkileri." Halil Efe göz kapaklarına yüklenen uykudan kurtulmak istercesine gözlerini ovuşturdu. Kimsenin beklemediği bir anda ayağa kalktı. "Kusura kalmayın, burada kalıcı değiliz." Konuşmanın kesilmesinden hoşnut kalmayan köylüler ellerini dizlerine dayayıp doğruldular ve aralarında konuşmadan dışarı çıkmaya başladılar. Halil Efe onları böyle bırakmanın üzüntüsüyle arkalarından ''Amcalar meraklanmayın, az kaldı işi bitirmemize'' demekten kendini alamadı. Oda boşalmıştı, kadınlara döndü. ''Hatice abla, haydi hazırlanın, gidiyoruz'' dedi. Kadınlar hiç yanıtlamadan dışarı çıkıp üst katın merdivenine koşuştururlarken o da değirmenciye döndü. ''Sağ olasan amca, şu dar zamanda sana yük olduk. Son bir isteğim daha olacak, şu senin katırı alayım. Bir haftaya kalmaz Simav'a geçerken uğrar, onun yerine sana doğru bir at getiririm.'' Değirmenci ayrılmaktan üzgündü. Ağarmış kirpiklerini kırpıştırdı, başını yana çevirdi. ''Sözüm olur oğlum, al senin olsun.'' dedi. Ve zor duyulan bir sesle, ''Bizim de verecek bir canımız var ama bu ayaklar o dağlara çıkamaz. Yolda kalırız, bir de ölümüzle dert oluruz.'' diyerek kapıya yöneldi. İkindiye doğru yaşlılar küçük bir küme oluşturmuşlardı. Değirmenin büyük kapısı önünde vedalaştılar. ''Allah'a emanet olun gayri. Yolunuz açık olsun. Kız Makbule bizi unutma, iyi mi? Hacı Veli'ye, kaymakama, pehlivan ağaya da selam edin. Kürdeli'ye sorun bakalım, yaylada pirler, dedeler aşkına deyip yediği kavun unutmuş mu?'' İkindi esintisi karları yalayarak yüzlerine vuruyor, yazmaların uçları uçuşuyordu. Öndeki çocuklar birbirlerine dirsek atıp aralarında fısıldaşıyorlar, atının yanında selvi gibi yükselen Efe'yi gıpta ederek inceliyorlardı. Değirmenci Hasan, Makbule'nin ardı sıra gitmek için çırpınan kar beyazı kucağına almış, sakinleştirmeye çalışıyordu. Onun boynunu okşuyor, köpek kurtulmak için kolunu ısırmaya başlayınca da eliyle onun çenesini tutuyordu. Makbule birden koşup geldi, kar beyazın başını okşadı, eğilip yanaklarını yanaklarına sürdü. Köpek mıyıklayarak karşılık verdi, Makbule'nin boynunu, çenesini, yanaklarını yaladı. Ön ayaklarını kurtarıp ona uzanmak istediyse de kendisini sıkıca tutan ellerden kurtulamadığı için çaresiz başını sahibinin koluna yaslayıp gözlerini Makbule'ye dikti. Halil Efe atının dizginini çekip yola doğru yürüdü. Kadınlar da onun ardından atları ve katırı çekiştirerek ilerlediler. Köylüler ağaç köprüye dek onların arkalarından yürüdüler. Yolcular yan yana dizilmiş meşe kütüklerinden yapılma eğreti köprüyü geçtiklerinde yaşlı kadınlardan biri koşarak yetişti, Makbule'ye sarıldı. Onun eline bir çıkın tutuşturup fısıldadı. ''Beben olursa'' dedim de, ''yün patiyle hırkası olsun da yavrucak dağ başlarında üşümesin.'' Telaştan başörtüsünü omuzlarına düşürdüğüne ayrımsamayan, ak saçları yapağı gibi toparlanmış yaşlı kadına sımsıkı sarılan Makbule'nin gözleri yaşardı. ''Sağ ol Ayşe ninem, sağ ol. Bebek olsun da el öpmeye geliriz.'' Bayırda duran Halil Efe aşağıya bir daha baktı, sol elindeki tüfeği havaya kaldırıp heyecanla bağırdı. ''Hiç meraklanmayın, yeneceğiz onları. İnanın bana, sonunda biz yeneceğiz.'' Yolcular dengelerini korumaya çabalayarak dik bayırı çıkmaya başladılar. Arkalarında kalan köyden ıslığa benzer keskin, ince bir çocuk sesi duyuldu. ''Makbule abla, attığını vur emi.'' Hatice Hanım gülerek, ''Makbule, bu senin küçük yavuklu.'' dedi. Makbule de gülümsedi, filintasını havada sallayarak aşağıya seslendi. ''Sarı, sen de sığırcıkların hepsini tutma, birazını da bana bırak emi.'' Karbeyaz'ın ağlamaklı uluması da karışınca çocuğun ne dediği anlaşılamadı. ''Hatice abla, 2 aydır şu köyden ne etsem de kurtulsam diye düşünüp durdum. İşe bak, köyü şimdiden özledim.'' Pek konuşkan olmayan fakat yeri geldiğinde kısa sözleriyle her şeyi açıklayıveren Ayşe, her zamanki yumuşak ve sakin sesiyle ayrılışın adını koydu. ''Nerede insan ve canlı bırakırsan orayı özlersin.'' 15 adım önlerinde giden Efe azarlar gibi söylendi. ''Çenenin sırası değil, geceye kalmadan şoseye inelim.'' Sustular, karlara bata çıka yeniden tırmanmaya başladılar. 5 saatlik yürüyüşün ardından Akdağ'ın eteklerine ulaştılar. Yukarılara tırmanışa geçmeden önce güç toplamak için rastladıkları ilk ağılın damına girdiler. Küçük bir ateş yaktılar. Halil Efe, Simav'a geçtikten sonra Laz değirmenine gelememesinin nedenlerini ayrıntıya girmeden anlatmaya çalıştı. ''Düşmanı epey kovaladık. Öyle yıldırdık ki Çerkez Eten bana ve pehlivan dayıma birer mektup bile gönderdi. Hatice Hanım dayanamadı. ''Pişmanım, ben de size katılayım mı?'' demiş. Halil Efe bu iğneleyici söze gülümsedi. ''Bizim hasretimize katlanamamış. Mektubunda dağlarda ne yapacaksınız? Yunan Ankara'yı almak üzere silahı bırakıp inin, rahat edin.'' diyordu. ''Sencer Eşref'in kardeşi Yüzbaşı Sami de Kaymakam Bey'e bir mektup yollayıp teslim olsanız iyi olur.'' diyordu. Makbule dayanamayıp güldü. ''Biz buralardayken uzaklarda acep ne oluyor? Bizimkiler vuruldu mu diye tasalanalım. Siz elin gavuruyla mektuplaşıp durun.'' Ayşe hırçınlaşmasından korktuğu Makbule'nin sağ yanına dirseğiyle dokunurken Halil Efe istifini bozmadı. ''Doğru da yarısı doğru. Biz mektup yazmadık ama onlar yazıp durdular. Yunan kumandanı Mihalaki dağdan inerseniz maaş bağlarız. Ethem ve kardeşleri gibi keyif edersiniz diye yazdı. Hatice Hanım öfkeyle söylendi. Ciğerlerinden yanasıcalar, gelsinler de asıl biz onları bir güzel rahat ettirelim. Onları dinlerken ateşi canlandırmaya çalışan Kertilli Resul Çavuş, Hatice abla bu iş bununla da kalsa iyi. Hani Çerkez Ethem'in İştipli Halil diye bir adamı vardı ya diye başlayınca Halil Efe yan göze bakıp onun sözünü kesti. Anla şu deyyusun adını, aklımı şaşır diyorsun. Emrin olur, anlamam Efe. Hatice Hanım Resul'ü destekledi. Adı sende kalsın, ne olmuş herife? İşte o herif iki adamı Yunan karargahına çektirmiş ve bana bakın demiş. Şimdi doğru demirciye varacaksınız, koyun tüccarı izleyeceksiniz. Bu çeteciler ne kadardır, ne düşünürler, aralarında kavga filan var mı? Öğrenip bana bildireceksiniz, yoksa karışmam, karılarınızı veririm demiş. Makbule dayanamadı, ağzına gelen kötü sözleri güçlükle tutarak söylendi. Bak sen şuna, bu gavurun parası bu kadar mı tatlıymış? Hem onun karısı kızı yok muymuş? Ayşe başını kaldırmadan korku dolu bir sesle sordu. Efe, bizim Hacı Veli ne yapıp eder? İyidir, iyi. Birlikte düşman kutsusuna düştükse de kayıp vermedik. Bu arada Saçlı Mustafa Bakırköy'ü yakınlarında düşmanı bastı. 4 Yunanlıyı indirdiler. Resul Çavuş acı dolu bir sesle, bizim Kırkağaçlı Celal de orada kalmış diye tamamladı. Bir sessizlik oldu. Halil Efe onların sıkıntılarını azaltmak amacıyla eğlenceli bir sesle anlatmaya başladı. Bizim de intikamımız fena oldu. Sındırgı'dan gelen ve giden bir düşman taburunu perişan ettik. Yunan'ın Soma kumandanıyla Erkihan'ı harp zabitini de öte yana yolladık. Makbule merakla sordu. Demirciye gitmiyoruz da neden dağlara çıkıyoruz? Halil Efe değirmende de bu soruyu sormasınlar diye habire Sakarya boyunda düşmanın nasıl kovalandığını anlatmış, şimdi ise kaçacak bir yer kalmamıştı, sıkıntıyla yanıtladı. Düşman anlamış ki arkasını sağlam almazsa bu işi beceremeyecek. Cepheye kuvvet gönderemeyecek. O zaman Salihli'den ve Kula'dan 2000 askerle peşimize düştü. Biz de demirciyi, Simav'ı boşaltmak zorunda kaldık. Makbule'nin içine bir ateş düştü. Sesinde hem kızgınlık hem de serzeniş vardı. Geri çekilip duracak mıyız? Makbule, bizim gücümüz kasabaların önünde siper kazıp savaşmaya yetmez. Kasabaları da yaktırırız. Düşman da bizi tepeleyip cepheye rahat rahat gider. Makbule'nin sesi giderek hırçınlaşıyordu. Ya arkanızda kalanlar, ya gördeste yananlar. Halil Efe onu durdurmak isteğiyle sesini yükseltti. Sana göre hemen vuruşup ölelim. Sonra ne olacak? Geriye kalan yaşlılar, çocuklar esaret altında mı kalacaklar? Yunan gavurunun, Müslüman gavurunun kölesi mi olacaklar? Binlerce insanımız Balkan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de neden öldüler? Elde kalan bu son yurdumuzda yaşayabilelim diye. Hatice Hanım ayağa kalkmak için davranan Makbule'yi kolundan çekiştirip sakinleştirdi. Ateşe atılan ıslak şam dallarının dumanı içeriye savruldu. Ağır havayı dağıtmak isteyen Resul Çavuş güldü. Makbule abla, Efe'nin atı da olmasa Yunan'ın kucağına düşüyorduk. Sözlerinin etkisini anlamak için bir an sustu. Dikkatlerin dağılmadığını görünce yeniden anlatmaya başladı. Simav'ın orta yerinde toplanmıştık. Kaymakam Bey bir keşif yapın dediydi. Çıkıp gideceğiz de Efe'nin atı bir türlü gitmiyor. Efe dehledikçe at gerisin geri dönüyordu. Efe dedi ki, Kaymakam Bey bu at bizim Makbule'nin akıllısıdır. Düşmanın kokusunu aldı. Kaymakam Bey de hadi oradan yahu dedi. Hatice Hanım eğlenceli bir sesle Resulü destekledi. Sen o atı bilmez misin? Düşmanı da anlar. Bağrasına dolanıp duran bağrı yanık Efe'leri de. Makbule başını öne eğdi. Resul Çavuş yine güldü. Vallahi yalanım yok. İşte Efe'ye sor. Efe atı zorla ileri sürdü. Simav'dan yarım saat uzaklaştık. Bir de ne görelim? Koca bir düşman alayı. Efe'nin atı zınk diye durdu. Ben size demedim mi? Kumanda benden sorulur diye kişnedi. Halil Efe gülerken birden ciddileşip ayağa kalktı. Zevzekliği bırak da biraz uyuyalım. Sabah erken kalkalım ve buzlar çözülmeden yola düşelim. Geç kalırsak ya kara saplanıp kalırız ya da bir kar çukuruna gömülür gideriz. İkinci günün gece yarısına yakın tipi altında Karacalar köyüne ulaştılar. Hatice Hanım annesiyle gelinlerin Yunan'ın eline geçtiğini öğrenince tiz bir çığlık attı. Damın arkasına koşup iki büklüm ağlamaya başladı. Parti pehlivan ne yapacağını bilemiyordu. Onun arkasından gitmek istediyse de gidemiyor, hırsından ileri geri yürüyor, kar yığınlarına tekmeler savuruyordu. Birden durdu, Halil Efe'ye bağırmaya başladı. Yoldayken anlatsaydın alışırdı belki. Ama dayı... Halil, bunun dayılığı mı kaldı? Senin ananın ırzı tehlikede olsa ne yaparsın? Halil Efe yanaştı, çekinerek kolunu tutup yumuşak bir sesle, dayı bu işi sonra konuşsak dedi. Parti pehlivan post bıyıklarının ucunu çekiştiriyor, dişlerini ve yumruklarını aynı anda sıkıyor, kendini tutmak için var gücünü kullanıyor, sövüp sayıyor, Birden Halife'ye doğru yürüyor, iki adım kala duruyor, başını iki yana sallayıp yine geri dönüyordu. Kayınçoları Kadir ile Mustafa aralarına girip parti pehlivanın kollarından tutarak "Hadi gidelim enişte" deyip uzaklaştırdılar. Bir süre sonra Makbule ile Hatice Hanım Halil Efe'nin yanına geldiler. Hatice Hanım gözlerini ellerinin tersiyle kurularken "Halil üzülme, bunda senin günahın yok" dedikten sonra kardeşleriyle parti pehlivanı uzaklaştıkları yöne doğru koşturdu. Olanı biteni bir damın saçağı altında sessizce izlemekte olan İbrahim Ethem Bey derin bir soluk alıp yanı başında duran Kulalı Mehmet Efe'ye döndü. "Dediğin gibi mertlik bu aileleri kurtarmaktır. Merak etme, sabah olsun bu işe bakacağız." Kulalı Mehmet Efe oldukça üzgündü. "Kusura bakmayın Kaymakam Bey, ne de olsa namus meselesi. Bu kadınlarla dolaşmamız çok zor. Götürsek götüremeyiz. Bıraksan düşman onları alıp pazarlığa oturuyor. Bu işi kökünden halletmeliyiz. Yoksa savaşacak halimiz kalmayacak." Kulalı Mehmet Efe başı önde mutsuzca ilerideki kıl çadıra doğru uzaklaştı. İbrahim Ethem Bey de dama girdi. Eprimiş hasırın üstüne serdiği yamçısına sarıldı. Başını yastık yaptığı heybesine koydu. İçinden "Kaç gündür karda yürüyoruz, uykusuz kaldık ama gel de gözünü kapa bakalım" dedi. Başını ağrıtan karmaşık düşünceleri bir sıraya sokmak istese de başaramıyordu. İçten içe gelişen yalnızlık duygusuyla daha çok üşüyor, uyumakla uyuşmak arasında Balıkesir'in ağaçlı taş yollarında avare dolaştığı günleri anımsıyordu. Birden Selanik, Beyazkale, Liman, hemen her caddede siyaset konuşan gençler, duman altı kahvehanelerde devleti kurtarma hesapları, sonra köyler, köylerde propaganda. Dizlerini karnına çekti, Galata Köprüsü'nden izlediği vapurların kara dumanları düşlerine kapladı. Islak yamçın içine yayılan ılıklığın verdiği rahatlamayla kendini uykunun yumuşaklığına bıraktı. Makbule uzandığı yerden fısıldadı. "Kız Hatice abla, sesleri duyuyor musun?"
"Duyuyorum. Bizimki Halil'le akşam bıraktıkları yerden başladılar. Sen aldırma. Bağırışıp sövüşürler, sonra da anlaşıp düşman çatlatırlar. Hadi uyu."
Makbule bir süre bekledi. "Hatice abla" diye fısıldadı yeniden. Yanıt yoktu. Gözlerini yumup uyumaya çalıştı, olmadı. Dayanamadı ve ses etmemeye çalışarak yavaşça kalktı. Dışarıda beyaz bir ayaz. Asker kaputunun yakasını iyice kaldırdı. Kollarını kavuşturup ellerini yenlerine soktu. Seslerin geldiği yana yürüdü. Arada bir uğultusunu arttıran yelin ıslığı çamların arasından gelen sesleri bastırıyordu. İyice yaklaştı, kocamış çamın alt yanındaki çalı kümesinin arkasına geçti. Parti pehlivanla Halil Efe'nin sık sık birbirlerinin sözünü keserek sürdürdükleri tartışmaya daldı. Sesler öfke doluydu. "Ne yapayım dayı?"
"Ne yaparsan yap, karı kısmıyla dağda dolaşıldı, nerede görülmüş?"
"Söz dinlemiyor, ille de geleceğim" diyor.
"Sen erkek değil misin, bir de Efe geçinirsin."
Kısa süren sessizliğin ardını Halil Efe alttan aldı.
"Yunan'a mı kalsın? Hem alır başımı giderim" diyor.
"Nereye gidecekmiş? Bizimkiler kadın değil mi? Onlar gidiyor mu?"
"Dayı, buna kadın denir mi hiç? Bu bir bela."
Makbule bu sözler üzerine onların yanına gidip bağırıp çağırmamak için kendini zor tuttu. Parti pehlivan sesini iyice yükseltmişti.
"Görmüyor musun başımıza geleni? Gelinlerle kaynana esir, Kulalı'nın ailesi esir. Bizim Hatice ses ediyor mu?"
"Kaymakam Bey, bu kadın yükünden kurtulalım" dedi. "Hacı Veli yarın kadınları Pelitören köyüne götürecek. Makbule de gitsin. Kızı dağlarda korsak anasını bırak. Molla Mehmet'e ne diyeceğiz? Hem biz bu sabah demirciye gidip kaynanayla gelinleri ve Kulalı'nın hanımını kurtarmaya bakacağız."
Halil Efe sunturlu bir küfür savurduktan sonra çaresizliğini açığa vuran bir sesle bağırdı.
"Yunan'ın da, karısının da."
Parti pehlivan onu ikna ettiğini düşünüp biraz daha üsteledi.
"Bu kız kendini yakacak, seni de."
Makbule daha fazla dayanamadı, olduğu yerden fırladı. Gerisin geri dama doğru koştu. İbrahim Ethem Bey sıtması tutunca kalkmış, zangır zangır titreyerek ocağın külünü eşeliyor, közleri bir yana çekiyordu. Makbule onun konuşmasına fırsat vermeden ağzına geleni söylemeye başladı. Öfkenin ve gözyaşının boğduğu acı dolu sesi ıslak kıranlığı yoğaltıyordu.
"Bunlar beni bırakmak istiyorlar. Ben geride kalmayacağım. Siz nerede ölürseniz ben de orada öleceğim. Karda çamurda yatacağım."
Başını önüne eğdi, sesi birden boğuldu. "Ama sizden ayrılmayacağım." İbrahim Ethem Bey ne diyeceğini şaşırdı. Çaresizdi, güçsüzdü. Makbule duracak gibi değildi. Yeniden bağırmaya başladı.
"İsterlerse vursunlar. Kalmayacağım. Kalıp da düşman eline düşeceğime dağlarda ölürüm daha iyi."
Başını hınçla sallıyor, örgülü kumral saçları iki yana savruluyordu. Gözlerinden yaşlar iniyor ama ağlamıyor. Yüzü kıpkırmızı, çenesi titriyor, çatılmış kaşları neredeyse birbirine bitişiyordu.
"Bey amca, söyle şunlara benimle uğraşmasınlar. Benim neyim eksik?
Akıncılardan kaçı benden daha iyi at biner, kaçı benim gibi attığını vurur.
İbrahim Ethem Bey olduğu yerde donup kaldı. Uzaktan görüldüğü gibi ürkek değilmiş diye düşündü. İçindeki çaresizlik duygusu büyüyordu. Ellerini dizlerine dayayıp kalktı, geldiği gibi hışımla çıkıp giden Makbule'nin arkasından "Bir de ben konuşayım bunlarla" diye söylendi.
"Şimdi kızı alıkoysak öteki kadınlar gönül koyar. Bu işi nasıl yapıp edeceğiz bakalım" diye söylenerek yürürken Halil Efe ile göğüs göğüse geldiler. Efe çok üzgün görünüyordu. Elindeki tüfeği omzuna asarken mahcup bir sesle "Biz bu dayımla anlaşamayacağız Kaymakam Bey. Biz ayrılıp öncü çıkalım" dedi.
İbrahim Ethem Bey içinden "Bu da bir hal çaresi" diyerek yanıtladı. "Hayırlısı olsun, pehlivanın gönlünü almadan gitmesen iyi olur."
"Yok be yahu, daha fazla konuşacak halimiz kalmadı. Ne lazım gelirse siz benim yerime söyleyin."
İbrahim Ethem Bey ilk karşılaştığımız günkü gibi üzgün, dokunsan ağlayacak diye geçirdi içinden. Sesine olabildiğince sıcaklık kattı.
"Birkaç gün keşif yapın, durumlar düzelir" dedikten sonra atları tımarlayan akıncılara doğru yürüdü.
Sabahleyin yola çıktıklarında parti pehlivan kimseyle konuşmadan atını öne sürdü. Halil Efe'nin ayrıldığını Söğütçü'yü geçip Aynalı Kır üstünden Mahmutlara geldiklerinde öğrendi. Sağa sola söverek bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek için davranan kulalı Mehmet Efe'nin koluna yapışan İbrahim Ethem Bey, "Bırak" dedi, "bağırıp çağırsın, öfkesi diner."
O sırada demirciden gelen iki delikanlı kadınların kapatıldıkları evin yerini karların üstüne çubuklarla kroki çizerek anlattılar. Gençlerden kara kuru olanı "daha bitmedi" dedi. "Bir de şu şeytan kadı var. Mehmet Emin denen bu kadı Yunan'ın adamıdır. Her akşam karısını da alıp Yunan kumandanıyla rakının başına oturuyor."
Kulalı Mehmet Efe birden parladı. "Vay kara dinli pezevenk vay."
İbrahim Ethem Bey çömeldiği yerden onun dizine dokunup sakinleştirdikten sonra "Anlaşıldı, kadınları kasabadan çıkardıktan sonra bu şeytanı da dağa kaldıracağız" diyerek doğruldu.
Tepeye çıktılar, dürbünleriyle demirci çevresini son bir kez gözetlediler. İbrahim Ethem Bey uzandığı yerden kalktı. Kulalı Mehmet Efe'ye demirci kula yol kavşağını gösterdi. "Aşağı değirmene girersiniz, akşam harekete geçersiniz."
Elini kara kuru delikanlının omuzuna koydu. "Çocuğum, siz de yarın ötesindeki ağaçlara çıkın. Nar ağaçlarının altında bekleyin. Efe ve beş kızana eve yanaşırken bir tehlike varsa işaret edersiniz."
Parti pehlivan söze girdi. "Biz de dere boyundan yukarı çıkar, Akdere yoluna dolanır ve bir gösteri çıkışı yaparak Yunan'ı üstümüze çekeriz.